Gülün Adı, Umberto Eco, 9. Ayrım. Son kez Umbria'da karşılaştığımızı anımsıyor musun? Ben o olağanüstü kadının yardımıyla daha yeni iyileşmiştim. Montefalco'lu Shira'nın aydınlanmış bir yüzle mırıldandı. Shira, kadının doğuştan öylesine ters olan yapısı, ermişliğe yücelince sevecenliğin en soylu aracı olabilir. Yaşamımın nasıl en arı bir erdenlikten esinlendiğini bilirsin William. Üstadımın bir kolunu sımsıkı tuttu. Bilirsin. Nasıl? Yabanılca. Evet, yabanıl sözcüğü doğru. Nasıl yabanıl bir tövbe susuzluğuyla içimde etin çağrısını köreltmeye, kendime yalnız çarmıha gerilmiş İsa'nın sevgisini açık bir duruma getirmeye çalıştım. Ama yaşamıma giren üç kadın benim için üç göksel haberci oldu. Folignolu Angela, Città di Castelnuovo Margherita, daha üçte birini yazmadan kitabımın sonunu açıkladı. Son olarak da Montefalco'lu Shira. Onun yarattığı mucizeleri incelemenin ve ermişliğini halka açıklamanın, daha kutsal ana kilise parmağını kıpırdatmadan, bana nasip olması Tanrı'nın bir ödülü oldu benim için. Sen de oradaydın William. Bu kutsal girişimde bana yardım edebilirdin. Ama istemedin. Ama benden istediğin kutsal girişim, Bentifenge'yi, Giasomo'yu ve Giovanniccio'yu yakılmaya göndermekti, dedi alçak sesle William. Sapkınlıklarıyla onun anısını lekeliyorlardı. Sen de sorgucuydun. İşte tam o sırada bu görevden bağışlanmamı istedim. Olay hoşuma gitmiyordu. Açık söylemek gerekirse, Bentifenge'ye yanılgılarını itiraf ettirmek için başvurduğun yöntem de hoşuma gitmedi. Onun mezhebine, eğer bu bir mezhepse, girmek istiyormuş gibi yaptın. Gizlerini koparıp aldın. Sonra da tutuklattın onu. Ama İsa'nın düşmanlarına karşı savaş böyle kazanılır. Onlar sapkındılar. Sözde havarilerdiler. Fra Dolcino'nun pis kükürt kokusunu yayıyorlardı. Chira'nın dostlarıydılar. Hayır William. Chira'nın anısına en küçük bir gölge bile düşürme. Ama onun grubunda dolaşıyorlardı. Onlar minoritlerdi, tinciler deniyordu. Oysa toplumun papazlarıydılar. Biliyorsun, soruşturma sırasında Gubbioğlu Bentivenga'nın kendini havari ilan ettiği, sonra da Bevegnalı Giovanniccio ile bir olup cehennemin var olmadığını, insanın Tanrı'yı incitmeden tensel isteklerini doyurabileceğini, bir rahibeyle yattıktan sonra Tanrı beni bağışlasın, İsa'nın bedenine sahip olunabileceğini, Efendimiz için Magdalena'nın Bakire Agnese'den daha makbul olduğunu, halkın şeytan dediği şeyin Tanrı'nın kendisi olduğunu, çünkü şeytanın tanıma göre bilgi, Tanrı'nın ise bilginin ta kendisi olduğunu söyleyerek rahibeleri kışkırttıkları açıkça ortaya çıktı. Bunları işitince Azize Chira, Tanrı'nın kendisine onların Spiritus Libertatis'in kötü izleyicileri olduğunu söylediği o görüntüyü gördü. Dipnot, Spiritus Libertatis, kurtulmuş ruh. Zihinleri Chira'nınkiyle aynı görüntülerle yanan minoritlerdi onlar. İnsanları kendinden geçiren görüntüyle günahkar sayıklama arasında çoğu kez tek bir adım vardır, dedi William. Ubertino ellerini ovuşturdu. Gözleri yeniden yaşlarla buğulandı. Böyle söyleme William. İnsanın bağrını tütsü kokusuyla yakan kendinden geçirici sevgi anını kükürt kokan duygu karmaşıklığıyla nasıl karşılaştırırsın? Bentivenga başkalarını bir bedenin çıplak organlarına dokunmaya itiyordu. Duyuların egemenliğinden kurtulmanın tek yolunun bu olduğunu öne sürüyordu. Çıplak erkek, çıplak kadınla yatıyordu. Ama birbirleriyle birleşmiyorlardı. Yalan. Aradıkları zevkti. Tensel dürtüyü duyunca onu doyurmak için erkekle kadının birlikte yatmalarını, birbirlerine dokunmalarını, birbirlerinin her yanını öpmelerini, erkeğin çıplak karnını kadının çıplak karnıyla birleştirmesini günah saymıyorlardı. İtiraf ederim, Ubertino'nun başkalarının kusurlarını damgalama biçimi bende erdemli düşünceler uyandırmıyordu. Üstadım benim tedirgin olduğumu anlamış olmalı. Ermiş adamın sözünü kesti. Sen ateşli bir ruha sahipsin Ubertino. Tanrı sevgisinde olduğu kadar kötülüğe duyduğun nefrette de. Benim söylemek istediğim şu, Meleklerin coşkusuyla şeytanın coşkusu arasında az fark vardır. Çünkü her zaman aşırı isteğin tutuşmasından doğarlar. Ama arada bir fark biliyorum dedi, esinlenmiş Ubertino. Demek istiyorsun ki iyiyi istemekle kötüyü istemek arasında küçük bir adım vardır. Çünkü söz konusu olan hep aynı isteği yönlendirmektir. Bu doğru. Fark nesnenin kendinde. Nesne de açık seçik biçimde tanınabilir. Bu tarafta Tanrı, o tarafta şeytan. Ben artık ayrım yapmayı bilmemekten korkuyorum Ubertino. Senin Angelan değil miydi anlatan bir gün ruhunun kendinden geçtiği coşku içinde İsa'nın mezarında kaldığını? Önce nasıl onun göğsünü öptüğünü, onu gözleri kapalı uzanmış gördüğünü, sonra onu dudaklarından öptüğünü ve o dudaklardan anlatılmaz tatlı bir kokunun yükseldiğini, kısa bir duraklamadan sonra yanağını İsa'nın yanağında dayadığını ve İsa'nın elini onun yanağına uzattığını, onu kendine çektiğini ve mutluluğunun, aynen böyle demişti, yüce bir mutluluk olduğunu söylememiş miydi? Bunun duyguların dürtüsüyle ne ilgisi var diye sordu Ubertino. Gizemli bir yaşantı bu. Beden de Efendimizin bedeniydi. Belki de ben Oxford'a alışkınım dedi William. Orada gizemsel yaşantı da başka bir tür yaşantıdır. Her şey kafanın içinde diye gülümsedi Ubertino. Ya da gözlerde. Işık olarak, güneş ışınlarında, aynalardaki imgelerde, düzenlenmiş maddeyi oluşturan parçalar üstünde renklerin dağılımında, günün ıslak yapraklar üstündeki yansımalarında duyulan Tanrı. Tanrı'yı onun yaratıklarında, çiçeklerinde, bitkilerinde, suyunda, havasında öven Francesco'nun sevgisine daha yakın değil mi bu sevgi? Böyle bir sevgiden bir kötülük doğabileceğine inanmıyorum. Ama tensel dokunuşta duyulan ürpertileri en yüce varlıkla yapılan konuşmaya aktaran sevgi türünden hoşlanmıyorum. Günaha giriyorsun William. Aynı şey değil bu. Çarmıha gerilmiş İsa'nın seven yüreğiyle Montefalco'lu sözde havarilerin kendinden geçişleri arasında derin bir uçurum var. Onlar sözde havariler değildiler. Onlar kurtulmuş ruhun kardeşleriydiler. Bunu sen kendin söyledin. Peki ne fark eder? O duruşmayla ilgili her şeyi duymadın sen. Ben kendim bile bazı itirafları yazma yürekliliğini bulamadım. Şira'nın orada yaratmış olduğu kutsal havaya bir an için bile olsa şeytanın gölgesini düşürmekten korktuğum için. Ama öyle şeyler öğrendim ki William. Gece yarısı bir mahzende toplanıyorlarmış. Yeni doğmuş bir bebek alıp birbirlerine atıp tutuyorlarmış onu. Ta ki ölünceye dek. Örselenmekten ya da başka bir şeyden. Kim onu son kez canlı olarak tutar da bebek ellerinde ölürse mezhebin başı o oluyormuş. Bebeğin ölüsü parçalanıyor, una bulanıyor, kutsal ekmek yapılıyormuş. Küfredilmiş kutsal ekmek. Ubertino dedi William kararlı bir sesle. Bunları yüzyıllarca önce Ermeni papazlar, Paulus'un yanlılarının mezhebi hakkında söylemişlerdi. Bogomiller hakkında da. Dipnot. Bogomiller. 10. yüzyıl ortalığında Bulgaristan'da Bogomil adında bir papaz tarafından kurulmuş, 10-15. yüzyıllar arasında Balkanlar'da gelişmiş bir mezhep. Görünen dünyanın şeytan tarafından yaratıldığını öne sürerek her türlü madde ve etle teması, özellikle evliliği, et yemeyi ve şarap içmeyi yasaklıyordu. Ne önemi var? Şeytan inatçıdır. Tuzaklarında ve ayartmalarında bir örnek izler. Binlerce yıldır kendi törelerini yeniler. Hep aynıdır. Bu yüzden de düşman olarak bilinir. Yemin ederim, Paskalya gecesi kandilleri yakıyorlar ve mahzene kız çocukları taşıyorlardı. Sonra kandillerini söndürüyorlar ve onların üstüne atlıyorlardı. Kendi kanlarından olsalar bile. Eğer bu birleşmeden çocuk olursa cehenneme bir tören başlıyordu. Hepsi birden varil dedikleri şarapla dolu bir fıçının çevresinde toplanıp sarhoş oluyorlar, bebeği parçalayıp kanını bir maşrapaya dolduruyorlar, diri diri ateşe attıkları bebeklerin küllerini bu kanlarla karıştırıp içiyorlardı. Ama şeytanın işleri hakkında kitabında Michael Pucellus bunları 300 yıl önce yazdı. Kim anlattı sana bunları? Onlar, Bentivenga ve ötekiler işkence altında. Hayvanları zevkten daha çok heyecanlandıran bir tek şey vardır. Acı. İşkence altında düş gördüren otların etkisindeymiş gibi olursun tıpkı. Anlatıldığını işittiğin, okuduğun ne varsa gelir aklına. kendinden geçmişçesine kayıp gidersin. Ama gökyüzüne doğru değil, cehenneme doğru. İşkence sırasında yalnızca sorgucunun istediğini değil, onun hoşuna gideceğini sandığın şeyleri de söylersin. Çünkü onunla aranızda bir bağ kurulur. Bu gerçekten şeytanca bir şeydir. Bunları biliyorum Ubertino. Akkor halindeki demirle gerçeği ortaya çıkaracaklarına inananlardan biriydim ben de. Oysa şunu bil ki, akkor haline gelmiş gerçek başka bir ateşten kaynaklanır. Bentivenya işkence altında olmayacak yalanlar söylemiş olabilir. Çünkü konuşan o değildi artık. Onun kösnüsüydü. Ruhundaki ifritlerdi. Kösnü mü? Evet, acının da bir kösnüsü vardır. Tıpkı tapınmanın, hatta aşağılanmanın kösnüsü gibi. Baş kaldıran meleklerin tapınma ve alçak gönüllülük tutkularını, kendini beğenmişlik ve baş kaldırı tutkusuna dönüştürmeleri için bunca az şey yettiğine göre insan denen varlıktan ne bekleyebiliriz? Evet, şimdi anlıyorum. Yürüttüğüm sorgular sırasında aklıma gelen düşünce buydu. Bu görevden çekilmemin nedeni de buydu. Kötülerin güçsüzlüklerini soruşturma yürekliliği yoktu bende. Çünkü bunların ermişlerin güçsüzlüğünün aynısı olduğunu anladım. Ubertino, William'ın son sözcüklerini sanki söylediklerinden hiçbir şey anlamıyormuş gibi dinlemişti. Gittikçe daha sevecen bir acımayla dolan yüzünün ifadesinden, onun William'ı suç sayılacak duyguların tuzağına düşebilecek gibi gördüğünü ama onu çok sevdiği için bağışladığını anladım. William'ın sözünü kesti ve oldukça buruk bir sesle, "Önemi yok," dedi. "Böyle hissettinse vazgeçtiğini iyi ettin. Kışkırtmalarla savaşmak gerekir. Gene de desteğinden yoksundum. Yoksa o kötüler takımını darmadağın edebilirdik. Oysa ne oldu biliyor musun? Onlara karşı gereğinden güçsüz davrandığım için suçlanan ben oldum. Sapkınlığımdan kuşkulanıldı. Sen de kötülükle savaşmakta gereğinden çok güçsüz davrandın. Kötülük William, kutsal kaynağa ulaşmamızı engelleyen bu lanet, bu gölge, bu pislik hiç bitmeyecek mi?" Birinin duymasından çekiniyormuş gibi William'a daha da sokuldu. "Burada bile doğaya adanmış bu duvarlar arasında bile biliyor musun?" "Biliyorum," başrahip anlattı. "Olayları aydınlatmakta ona yardım etmemi istedi benden." "Öyleyse araştırmanı iki doğrultuda derinleştir. Gözlerini dört aç. Kösnü ve kendini beğenmişlik." "Kösnü mü?" "Evet, kösnü. Ölen o genç de, kadınsı yani şeytanca bir şey vardı. Bir hortlakla ilişki kurmak isteyen bir kız çocuğunun gözleri vardı onda. Ama aynı zamanda kendini beğenmişlik dedim. Sözün onuruna, bilimin yanıltıcılığına adanmış olan bu manastırda zekanın kendini beğenmişliği." "Bir şey biliyorsan bana yardım et." "Hiçbir şey bilmiyorum. Benim bileceğim hiçbir şey yok. Ama bazı şeyler yürekle sezilir. Bırak yüreğin konuşsun. Yüzleri sorguya çek. Dilleri dinleme. Neyse, bırakalım bunları. Bu acıklı şeylerden konuşup da genç arkadaşımızın için ürkütelim." Gök mavisi gözleriyle bana baktı, uzun ve beyaz parmaklarıyla yanağımı okşuyordu. Korunma içgüdüsüyle geri çekilmek istedim. Kendimi tuttum. İyi de ettim, çünkü onu incitmiş olurdum, niyeti iyiydi. "Bana kendinden söz et," dedi yeniden William'a dönerek. "O zamandan beri ne yaptın, kaç yıl geçti?" 18 yıl. Ülkeme döndüm, Oxford'da yeniden öğrenimime başladım. Doğa bilimleri öğrendim." "Doğa iyidir. Çünkü Tanrı'nın kızıdır o," dedi Ubertino. "Doğayı yarattığına göre Tanrı iyi olmalı," diye gülümsedi William. "Çalıştım. Çok bilgili arkadaşlara rastladım. Sonra Marsilio'yu tanıdım. İmparatorluk, halk, yeryüzü krallıkları için yeni bir yasa üstüne görüşleri etkiledi beni. Böylece sonunda imparatora danışmanlık eden rahip kardeşlerimin grubunda yer aldım. Ama bunları biliyorsun, yazmıştım sana. Bobbio'da bana senin burada olduğunu söyledikleri zaman sevindim. Senin yitik olduğuna inanıyorduk. Ama madem ki buradasın, birkaç gün içinde Michel de gelince bize büyük yardımın dokunabilir. 5 yıl önce Avignon'da söylediklerimi ekleyecek çok şeyim yok benim. Michel ile başka kim geliyor? Perugia Ruhani Meclisi'nde bulunmuş birkaç kişi. Agutianalı Arnoldo ile Newcastle'lı Hook. Kim? Diye sordu Ubertino. Nova Castro'lu Hugo. Özür dilerim. Latince konuşurken bile kendi dilimi kullanıyorum. Sonra Alvinkli William, Avignonlu Fransiskenlerden de Kaffa delisi Jerome'ye güvenebiliriz. Belki Berengario Taglioni ile Bergamolu Bonagrazia da gelecekler. Umarım, dedi Ubertino. Bu sonuncular Papa'ya çok düşman değildirler. Ruhani meclisi üyeliklerini kimler işgal edecekler peki? Hangi yüreği pekler demek istiyorum. Bana gelen mektuplardan anladığıma göre Lorenzo de Calcone kötü bir adam. Jean Danux, bu tanrı bilimden çok iyi anlar, dikkat et. Dikkat ederiz. Son olarak Jean de Bon. Berengario Taglioni ile çok zorlu bir çalışma olacak. Evet, sanırım eğleneceğiz, dedi üstadım. Büyük bir neşeyle. Ubertino ona belirsiz bir gülümseyişle baktı. Siz İngilizleri ne zaman ciddi konuştuklarını hiç anlamıyorum. Böylesine ciddi bir konuda eğlenecek bir şey göremiyorum ben. Tarikatın varlığı tehlikede. Senin tarikatının yüreğimin derinliklerinde hala benim de tarikatımın. Ama Avignon'a gitmemesi için Michel'e yalvaracağım. Johannes onu istiyor, onu arıyor, ısrarla çağırıyor onu. Bu yaşlı Fransız'a güvenme. Ah Efendimiz, kilisen kimlerin elinde kaldı? Başını sunağa doğru çevirdi. Orospuya dönmüş, sıcakta gevşeyen bir yılan gibi kösnü içinde kıvranıyor. Haçın yaşam odunu nasıl odunsa, öyle odundan yapılmış olan Betlem'deki ahırın çıplak arılığından altın ve taş şenliğine. Bak, şuraya bak. Kapıyı gördün. İmgelerin kendini beğenmişliğinden kurtuluş yoktur. Deccal'in günleri yakındır. Korkuyorum William. Çevresine bakındı. İri iri açılmış gözlerini sanki Deccal her an ortaya çıkabilirmiş gibi karanlık sahınların içine dikti. Bense gerçekten onu göreceğimi sanıyordum. Vekilleri geldiler bile. İsa'nın havarilerine dünyanın dört bir yanına göndermesi gibi gönderdiler. Tanrı kentini ayaklar altında çiğniyorlar. Yalanla, iki yüzlülükle, şiddetle baştan çıkarıyorlar. İşte o zaman Tanrı günün birinde Deccal'le savaşsınlar diye dünya cennetinde canlı sakladığı hizmetkarları İlyas ve Enoş'u gönderecek, çuvallara bürünmüş olarak gelip kehanette bulunacaklar. Sözle ve örnek göstererek insanların tövbe etmelerini isteyecekler. Dipnot: Enoş, Kabil'in en büyük oğlu. Geldiler bile Ubertino, dedi William, Fransisken cübbesini göstererek. Ama yenge kazanmadı daha. Şimdi Deccal'in öfkeden kudurmuş, Enoş'un ve İlyas'ın öldürülmelerini ve cesetlerini açıkta bırakılmasını buyuracağı an geldi. Herkes görebilsin ve onlara öykünmekten korksun diye. Tıpkı beni öldürmek istedikleri gibi. O anda ürküntüyle Ubertino'nun bir tür kutsal deliliğe kapıldığını düşündüm. Aklını yitirmesinden korktum. Şimdi aradan zaman geçince, bildiklerimi öğrendikten sonra, yani onun birkaç yıl sonra bir Alman kentinde gizemli bir biçimde öldürüldüğünü ve onu kimin öldürdüğünün hiçbir zaman anlaşılamadığını öğrendikten sonra daha da çok ürküyorum. Çünkü o gece Ubertino'nun kehanette bulunduğu açıktı. Biliyor musun, başrahip Joachim gerçeği söylemişti. İki Deccal'in ortaya çıkacağı, insanlık tarihinin 6. dönemine ulaştık biz. Gizemli Deccal ve gerçek Deccal. Bu şimdi 6. dönemde oluyor. Francesco, çarmıha gerilmiş İsa'nın yaralarını kendi bedeninde simgeleştirmek için ortaya çıktıktan sonra. Bonifatius gizemli Deccal'di ve Celestinus'un tahttan feragat etmesi geçerli değildi. Denizden gelen hayvan da Bonifatius. 7 başlı ejderdi. Başları ölümcül suçları, 10 boynuzu, 10 emirin çiğnenmesini temsil ediyordu. Çevresindeki kardinaller çekirgeler, gövdesiyle zebaniydi. Ama hayvanın numarası Yunan harfleriyle okunduğunda Benedik'ti. Anlayıp anlamadığımı görmek için dikkatle bana baktı. Bir parmağını kaldırarak beni uyardı. 15. Benediktus. Deccal'in ta kendisiydi. Topraktan çıkan hayvan. Ardılı olan kimsenin erdemi pırıl pırıl parlasın diye. Tanrı onun gibi bir kötülük ve eşitsizlik canavarının kilisesini yönetmesine izin verdi. Ama kutsal peder diye karşı çıktım, cesaretimi toplayarak cılız bir sesle. Onun ardılı Johannes. Ubertino kendisini tedirgin eden bir düşü dağıtmak istercesine bir elini alnına koydu. Güçlükle soluk alıyordu. Yorgundu. Tas tamam. Hesaplar yanlıştı. Hala Melek Papa'yı bekliyoruz biz. Ama bu arada Francesco ve Domenico ortaya çıktılar. Gözlerini gökyüzüne kaldırdı ve dua edercesine. Oysa yaşam ağacı ile ilgili büyük kitabından bir sayfa okuduğundan emindim. Bunlardan Serapikus'un onayıyla ilk arınanın göksel ateşle tutuşup her şeyi yaktığı görülüyordu. Verimli olan ikincisi, övgü sözcükleriyle dünyanın karanlıklarını aydınlattı. Evet, verilen sözler bunlardı. Melek Papa gelecektir. 9. ayrımın sonu, sayfa 104, devamı 10. ayrımda.